Ayrım 23, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 211. TBMM'nin itibarı. Dış yüzeyleriyle, imajla yaşayan içi boş insanlar dönemindeyiz. Her şeyden az bilen insanlar dönemindeyiz. Medya bunları bize uzman diye tanıtıyor. Oysa bunların bir kararı, görüşü yok. Ezberlediklerini tekrarlıyorlar. Bilinir ki tekrarlama orta çağda vardır. Durağanlık, sürüleşmedir. Aydın ise doğurur, düşünceyi propagandaya alet etmez. Bu sebeple hep tartışmaktan yanayım. Bu bizim düşünme yeteneğimizi, öğrenme kabiliyetimizi diri tutar. Çünkü ancak özgür zihin fetheder. Yeniyi, eskileri tekrar ederek kuramazsınız. Şunu diyorum. Demokrasi sandık fetişizmine dönüştürüldü ve bu Türkiye'yi gericileştirdi. İktidarın, cemaatin ya da muhalefetin hoşuna gidecek veya gitmeyecek diye yazı kaleme almam. Bu aydın olma sorumluluğudur ve insanı ayakta tutar. Bu girişten sonra şunu diyebilirim. Meclise karşı değilim. Fakat meclisin dekor haline getirilmesine karşıyım. Otoriter diktatörlükte meclis dekoratiftir. Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, İspanya'da Franco, Portekiz'de Salazar, Yunanistan'da Metaxas, Yugoslavya'da Dragan Cvetović gibi faşistlere milli irade desteklemiştir diye saygı mı duyacağız? Böyle halk egemenliği olur mu? TBMM'ye itibarını iade etmek için çabalıyorum. Sadece bir tek adamın, Erdoğan'ın dudağından çıkacakları onaylayacak bir meclis kabul edilebilir mi? 2500 yıl önce demokrasiyi eleştirmiş olan Platon veya Eflatun'a gel de hak verme. Güzel sözlü demagoglar kötü de olsalar başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin devleti idare edebileceği zannedilir. Maalesef Türkiye'de meclis dekordur. Bunu toplumsal hayatı gericileştiren sandık yapmaktadır. Baksanıza, 1000 yıllık tarihimizde hırsızlık hiçbir zaman bu kadar aleni olmadı ve sandık bunu onayladı. Bu çürümedir. Bunun üzerine hiç konuşmuyoruz. Sadece aldatıcı bir seçim yenilgisi ya da zaferi üzerine kafa patlatıyoruz. Kimse görmüyor mu? Cahillik etrafımızı sarmış durumda. Şu medyanın haline bakın, edebiyatın, sinemanın, müziğin haline bakın. Sokakta karşılaştığınız insanların kabalıklarına bakın. Nereye baksanız vasatlık, kalitesizlik, bayağılık. Halkın yanında olmak başka, halkın gerçeklerini tartışmak başkadır. Bunları birbirine karıştırmayalım. Halkı ayak takımı diye küçümseyenlerden değilim kuşkusuz, ama kişiyi insanlıktan çıkaran, cehalete sürükleyen, ölçüsüz hale getiren bu düzenle hesaplaşmak gerektiğine inanıyorum. Vicdanı, ahlakı önemsemeyen, cahiliye döneminin hurafesini inanç kabul eden bu toplumsal yapı orta çağa özgüdür. Halk dalkavukluğuna yenilmemeliyiz, halkı bu karanlık atmosferden kurtarmalıyız, insanı yüceltmeliyiz. İnsanımızı uçurumdan çıkarmak bu ülkenin aydınlarının tarihsel görevidir. Oysa sandık fetişizmi herkesi esir aldı ve herkes popülist rüzgarlara kendini kaptırdı. Bu tür kurnaz propagandadan ve kışkırtmadan yorulduk, bezdik. Kimse insanlarımızın bu acıklı halini hilekar bir halk popülizmiyle açıklamasın. Bakın ne anlatacağım. Oy verenin beyni. Adı William de Kooning, 1904-1997, Amerika'nın tanınmış ressamlarındandı. Soyut ekspresyonist kadın serisi tabloları meşhurdur. Amerikalıların %70'inin aptal olduğunu söylemişti. Adı Günter Grass, 1917-2015, Alman yazar, Teneke Trumpet romanıyla tanındı, Nobel ödülü kazandı. Almanların %80'inin aptal olduğunu söylemişti. Adı Aziz Nesin, 1915-1995. Büyük Türk yazarını tanımayanınız yoktur. Türk halkının %60'ının aptal olduğunu söylemişti. Diğer iki ismin hangi nedenlerle böyle düşündüklerinin ayrıntısına girmeyeyim. Usta sanatçımız Müjdat Gezen, Aziz Nesin'in bu sözünün 1982 anayasa referandumuna dayandığını açıkladı. İzmir Torba'da şenlik vardı. İlhan Selçuk ve Aziz Nesin'le birlikte panele kapatılmıştık. Panelin konusu mizahtı. Birisi kalktı, Nasrettin Hoca'nın torunları olarak zeki insanlarız değil mi diye sordu Aziz Nesin'e. O da %60'ı aptaldır dedi. Sonra kuliste kendisine sordum neden böyle bir şey söylediğini. O da evladım %92 diyecektim dilim varmadı dedi. O zaman referandum yapılmıştı ve oy verenlerin %92'si Kenan Evren'e oy vermişti. Bu söz oradan kaldı. Bu girişi yapmamın nedeni Erdoğan'ın 7 Haziran 2015 genel seçiminden umduğunu bulamayıp Türkiye'yi ısrarla 1 Kasım'da erken genel seçime götürmesidir. Ne ilgisi var demeyiniz. Bu süreçte terör arttı, dolar arttı, vahim olaylar arttı. Bu olumsuz gelişmeler herhangi bir Batı demokrasisinde hükümetin düşmesine neden olur. Türkiye'de ise AKP ve itibarıyla Erdoğan tek başına hükümet kurmak için erken seçime gitti ve kazandı. Bir açıklaması olmalı. Şehit Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze töreninde ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan şöyle feryat etti. Buradaki vatan evladı daha 32 yaşında, vatanına sevdiklerine doyamadı. Bunun katili kim, bunun sebebi kim? Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonradan savaş diyor. Soru aslında yanıttır. Kahraman askerimiz Yarbay Alkan iktidarın neden erken seçimi zorladığını net olarak açıkladı. Evet, dünün açılımcıları bugün neden savaş istiyordu ki? Sanırım konunun özüne geldik. AKP ve itibarıyla Erdoğan bu derece olumsuzluklara rağmen seçmenin neden kendilerini tercih edeceğini düşündü. Neye güveniyorlardı? Bu sorunun sosyoloji gibi toplum bilimleri açısından açıklaması var. Fakat bu soruya başka açıdan yanıt vereceğim. Yaşamın merkezi beyindir. Beyin işlevlerine göre 3 bölgeye ayrılır. Birinci bölge beynin alt kısmını oluşturan beyin sapıdır. Beyin sapı solunum, dolaşım ve sindirim gibi istem dışı çalışan sistem merkezlerinin bulunduğu yerdir. Burası yaşamsal önem taşır. Örneğin solunum durursa yaşam sona erer. İkinci bölge beyin sapından sonra gelen ve beynin orta bölgesini oluşturan limbik yapılardır. Limbik yapılar asıl olarak içgüdüsel, duygusal dürtüler, tepkiler, davranışlardan sorumludur. İçgüdüsel davranışların temel amacı beslenme, korku ve üreme gibi biyolojik yaşamın sürdürülmesidir. Üçüncü bölge beynin en üst tabakasını oluşturan entelektüel, akılcı işlevlerden sorumlu olan beyin kabuğudur, yani korteks. Bu önemli üç bölge birbirinden bağımsız değildir. Aralarında sinir uzantılarıyla bağlantılar vardır ve üst merkez alt ve orta merkezleri kontrol eder. Hadi seçmene ayıp olmasın balıktan örnek vereyim. Zaten çok küçük, insan beynine oranla bir nokta kadar olan balıkların beyninde en büyük alanı beyin sapı oluşturmaktadır. İçgüdüleri yöneten limbik yapılar çok az yer kaplamaktadır. Akıldan sorumlu beyin kabuğu, korteks ise yok denecek kadar azdır. Yani balıkların beyni yaşamak için zorunlu dolaşım, solunum gibi işlevleri yapmaya yarar. Balık bellekliler bu nedenle kolayca oltaya gelir. Tabii ki seçmen balık değil. Peki ne? Kediden köpekten bahsedelim. Beyinlerinde en büyük alanı limbik yapılar kaplamaktadır. Yani korku, kaçmak, saldırmak gibi içgüdüsel refleksleri öne çıkar. Ve gelelim insana. Anlama, algılama, sorgulama, eleştirel düşünme, akıl yürütme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, kendisinin ve başkalarının deneyimleriyle tarihten ders alabilme gibi entelektüel, akılcı yeteneklerle ilgili korteksini geliştirmezse içgüdüsel, duygusal dürtüleriyle hareket eder. Eğitim ailede, çevrede başlar, okulda yoğunlaştırılır ve değişik kanallar aracılığıyla ömür boyu sürer. Uygulanacak eğitime göre korteks ya gelişimini tamamlar ya da gelişemez, körelir. Aziz Nesin'e göre insanımızın %60'ının korteksi gelişmemiştir. Yani aklını kullanabilen, özgür düşünebilen, kendi kararını kendi verebilen, sorumlulukla yaşamını düzenleyebilen, özgüven sahibi, kişilikli bireyin tek kılavuzu vardır: bilim ve akıl. Evet, entelektüel, akılcı yaşamı sağlayan beyin kabuğu gelişmemişse seçmen korku gibi içgüdüsel saiklerle oy kullanır. aman Ergenekon darbe yapmasın gibi, aman istikrar bozulmasın gibi, aman din elden gitmesin gibi. Bu nedenle AKP kurmayları seçmeni terörle korkutarak iktidar olacağını hesapladı ve oldu. Birileri buna demokrasi diyor. Freud Hitler Almanyası için istenmeyen medeniyet diyordu ve kavramı şöyle tanımladı. Cumhuriyetin yasalarını ve kurallarını çiğneyerek en ilkel kan içgüdülerini hayata geçirmek. İnsanı dehşet içinde bırakan bu ortama Alman halkı destek verdi. Yapacak bir şey yok denilebilir mi? Hep yazıyorum, arıyorum. Seçimlerin gericileştirdiği tezi bunun sonucudur. Bu aramayı birlikte yapmalıyız. Geleceği başka türlü kuramayız. Eleştirmek ile şikayet etmek arasında fark vardır. Eleştireceğiz ama bunu arayıp bularak yarını inşa etmek için yapacağız. Sandığın gericileştirdiğini umutsuzluk sonucu kaleme almadım. Tersine Türkiye'de en tehlikeli olan umutsuzluğun kimlik haline getirilmesidir. Reddederim. Bilirim siyasette başarı önemlidir ama başarı sonsuz değildir. Zafer yalnızca bir adımdır ve adımı atamayacak olanlar sorumluluğu hep başkalarının sırtına yükler. Umutsuzluk aşılar. Bundan kaçınırım. Bugün en çok ihtiyacımız olan cesarettir. Demem o ki sandığa, seçime endeksli bir mücadele dönemine son vermek gerekir. Her gün, her saat mücadele şarttır. Sandık oyununa gelmemek ve sandığa yenilmemek esastır. Başka yol yoktur. Geçmişimizi unuttuk. Hatırlatmama izin veriniz. Düşünce eylem kabızlığı. Tespit 1. Savaş kaybedildi. Anadolu işgal altında. Yunan İzmir'e çıktı, işgal genişliyor. Savaş divanı bağımsızlıkçı Türk subaylarını idama mahkum ediyor. Vatanı savunan yurtseverler bin bir yalanla asılıyor. İstanbul münevverleri tartışıyor. İngiliz mandası mı iyidir, Amerikan mandası mı? Kimileri Yunan işgaline karşı İtalyan işgalini savunuyor. İngiliz binbaşı Noel ayrılıkçı Kürtleri örgütlüyor. Şeyhülislam Mustafa Sabri ordunun görevi oruç tutmaktır açıklaması yapıyor. Zabitler oruç tutmayanların peşinde koşuşturuyor. İstanbul basını İçişleri Bakanı Ali Kemal'in istifa edip etmediği haberleriyle oyalanıyor. Ve diğer yanda milli bir galeyan var, ardı ardına mitingler yapılıyor. Dört yolda İzmir'de, Antep'te, Maraş'ta, Urfa'da tüfekler patlıyor. Ödemiş jandarma komutanı Yüzbaşı Tahir yiğit ordusunu kuruyor. Fakat bu heyecanın, bu direnişin, bu umudun örgütlenmesi ve bir merkezden yönetilmesi gerekiyor. Sarışın bir kurtun önderliğinde Bandırma vapuru yola çıkıyor. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İstanbul'da panikte padişah kapattığı meclisi tekrar açarak Anadolu'daki milli örgütlenmenin önüne geçmek istiyor. Padişah gölgesinde seçimler yapılıyor. Osmanlı Bankası Yönetim Kurulu üyesi Hamit Bey, İtibar-ı Milli Bankası eski genel müdür yardımcısı Hasan Ferit Bey, Profesör Ahmet Selahattin Bey, Dışişleri eski müsteşarı Reşat Hikmet Bey, Şeyhülislamlık eski müsteşarı Kemal Efendi ve diğerleri mebus oluyor. Osmanlı Meclisi mebus alanı kurtuluşun umudu gören kimileri Mustafa Kemal'e ihanet ediyor. Mustafa Kemal seçilenleri Ankara'ya davet ediyor. Birlikte mücadele etme çağrısını yineliyor. Dinlemiyorlar. İşgali Meclis-i Mebusa'nın sonlandıracağına inanıyorlar. Tarih 16 Mart 1920. İngilizler İstanbul'u işgal ediyor. Kimi mebusları Malta'ya sürüyor. Meclis-i Mebusan kapatılıyor. Tarih 23 Nisan 1920. Büyük Millet Meclisi Ankara'da açılıyor. Ve o meclis insanlık tarihinde bir ilke imza atarak tek dişi kalmış canavarı Anadolu topraklarından kovuyor. Osmanlı Meclisi Mebusanı ne Malta sürgünü mebusları ancak bu zafer sonrası 1922'de Türkiye'ye dönebiliyor. Tespit 2. Sosyalist Doktor Hikmet Kıvılcımlı yine yazdıklarından ötürü Elazığ cezaevindedir. Bir düşün insanı dört duvar arasında ne yapabilir? Okur, inceler ve yazar. Edebiyatı cedide, serveti fünun. II. Abdülhamit döneminde 1896-1901 yılları arasında yayımlanmış Batı edebiyatı etkisindeki Osmanlı münevverlerinin bir edebiyat hareketiydi, dergisiydi. Doktor Kıvılcımlı cezaevine girdiği 1929'dan çıktığı Ekim 1933'e kadar bu dergiyi inceledi. 1935'te Edebiyat-ı Cedide'nin Otopsisi adlı kitabını çıkardı. Doktor Kıvılcımlı eleştirilerinde hep sert oldu. Cemil Meriç, Doktor Kıvılcımlı'nın bu tavrıyla ilgili çığlıkta ahenk aranmaz diye yazdı. Tabu yıkıcı Doktor Kıvılcımlı Edebiyat-ı Cedide çevresi için şunu yazdı. Bir avuç seçkin azınlığın adeta bir yarı aydınlar Hizb-i Kalil, yani oligarşisinin temsilcisi. Yabancı hayranı, tercümeye büyük aşkla bağlılar ve hep iğreti bir çalma duygusu içindeler. Halk yığınlarından kopuklar, geleceğe dair hiçbir umutları yok, yeni ve ilerici düşünceleri yok, batılı olmak isterken hiçbir şey olamamışlardı. Edebiyat-ı Cedide çevresi hep gericilerin hedefinde oldu. İlk kez soldan bir eleştiri aldı. Doktor Kıvılcımlı şöyle yazdı. Şurası doğru ki Edebiyat-ı Cedidecilerle karşıtlar arasında bir çatışma, hatta hayli çarpışma oldu. Fakat bu çatışmalarda devrimle gericiliğin dövüşünü aramak, öküzün altında buzağı aramaktan daha boş olur. Kozmopolit burjuva züppeliği ile derebeyi serden geçtiliği arasında, salon çıt kırıldımcılığı ile medrese hamsofuluğu arasında, ipi pillah, sivri külah bir klik savaşı. Doktor Kıvılcımlı'ya göre konu lümpenliği, düşünce kabızlığı vardı bu tartışmalarda. İki tespit yaptım, gelelim sonuca. Bıktım kabız tartışmalardan, bıktım sürekli endişeli hallerden, bıktım sandık fetişizminden, bıktım oy tahakkümünden. Hele aman oyumuzu ziyan etmeyelim deyicilerden. Osmanlı Meclisi mebusana boyun meyelim. Mecliste yeterli parmağımız yok diye insanımızın bozulmasını, ülkemizin bölünmesini mi seyredelim? Günlerimizi konu lümpenliğiyle, düşünce kabızlığıyla, umutsuzlukla, çaresizlikle mi geçirelim? Bıkmadan soracağım, demokrasi neden salt sandığa indirgeniyor? Demokrasi neden salt meclisteki parmak hesabına indirgeniyor? Oysa demokrasi amaç değil, araçtır. Demokrasi özgürleşmenin aracıdır. Bizde araç ne yazık ki amaç diye yutturuluyor. Her yuttuğumuzda ülke biraz daha yozlaşıyor, kalitesizleşiyor, bayağılaşıyor, savaşa doğru gidiyor. Gerçek şu ki sandık 70 yıldır Türkiye'yi gericileştiriyor. Bilinmelidir ki ölçü sandık değildir. Fakat profesyonel politikacılar, siyaset mühendisleri, algı yönetmenleri, politikayı gelir kapısı yapanlar el ele vermişler, hepimizi oyalıyorlar, uyutuyorlar, kandırıp duruyorlar. Sahte gündemlerin peşine takılmamak lazım. İçi kof tartışmalarla zaman geçirmemek lazım. Sandık baraj tahakkümüne boyun eğmemek lazım. Demokrasinin, özgürlüklerin oya değil, mücadeleci ruha ihtiyacı var. Asıl demokrasi görevi budur. Asıl özgürlük mücadelesi budur. Bu tarihi sorumluluk hepimizin omuzlarındadır. Unutmayınız, insan yaptığı şeydir. 23. ayrımın sonu, sayfa 219.